Ayrım 18.
Bir elimde çay fincanım, öbür elimde tabakla çaresiz kalmıştım. Tepemden aşağı müthiş bir ter boşandı. Ağzım onun zorla tıktığı kekle dolu olmasa çığlığı koy vermem işten değildi. Çok tatsız bir olaydı, orası öyle. Ama başıma daha neler gelecekti. Ertesi gün sıra Bayan Unwin'deydi. Bu kızcağız da garip bir rastlantı, Bayan Elphinstone'un ayrıca Bayan Pratley'in yakın dostuydu. Tabii ki bu durumdan ikirciklenmem gerekirdi. Ama hepsi bir yana, Bayan Unwin'in daha birkaç hafta önce kendi eliyle ördüğü tığ işi bir minderi bana armağan eden o zarif, sevimli fareciğin onun ötekilerle işbirliği yapacağı kimin aklına gelirdi? Kilisenin yeraltı kemerlerindeki saksonlardan kalma duvar resimlerini kendisine göstermemi istediğinde işin içinde bir şeytanlık olabileceğini düşünmedim bile. Ama varmış işte. Aramızda geçenleri uzun uzun anlatmak istemiyorum. İçim kaldırmıyor. Bunu izleyen olaylar daha da kıyıcıydı. O günden sonra hemen her gün yeni bir çirkin olay patlak verdi. Sinirden elim ayağım tutmuyordu. Bazen ne yaptığımı bilmiyordum. Gladys Pitcher'ın düğününde cenaze duası okudum. Vaftiz sırasında Bayan Harris'in yeni doğmuş bebeğini kurnaya düşürüp fena halde ıslattım. Ensemdeki iki yıldır unuttuğum o kaşıntı yine azdı. Kulak memelerimle oynama huyum iyice depreşti. Her tarayışta bir öbek saçım kalıyordu tarakta. Ben ne kadar hızlı geri çekilirsem onlar o hızla düşüyorlardı ardıma. Kadınlar böyledir. Erkekte bir alçak gönüllülük ya da çekingenlik görmek kadar hiçbir şey uyaramaz onları. Hele bir de bunun altında bir şey. Burada güç bir itirafta bulunmak zorundayım. Bende gördükleri şeyi gözlerimin arkasına gizlenmiş o küçük gizli tutku ışığını yakalarlarsa daha da beter yapışırlar yakanıza. Anlıyorsunuzdur ya, aslında kadınlara deli oluyordum ben. Biliyorum, bütün bu anlattıklarımdan sonra inanmakta güçlük çekeceksiniz. Ama dediğim gerçekten doğru. Yalnızca parmaklarıyla bana dokunduklarında ya da bedenime değdiklerinde korkuyordum onlardan. Güvenli bir uzaklıkta durdukları sürece onları saatler saati hiç azalmayan bir ilgiyle gözleyebilirdim. Elinizi asla süremeyeceğiniz bir yaratığı, söz gelimi bir ahtapot ya da upuzun zehirli yılan, sizin de büyülenmiş gibi izlediğiniz olmuştur. Sıyrılan giysiden görünen, garip bir biçimde soyulmuş bir muzu andıran pürüzsüz ak bir kola bayılırdım. Kalçalarını saran giysisiyle odada dolaşan bir kıza bakmak aklımı başımdan almaya yeterdi. Özellikle yüksek topuklu pabuçlar giymiş bir kadının bacaklarına arkadan bakmak, oylukların gepgergin duruşu, sonuna kadar gerilmiş esnek bir maddeden yapılmışçasına çatladı çatlayacak. Lady Birdwell'in çalışma odasında yaz ikindileri pencerenin başında otururken bazen çay fincanımın kıyısından yüzme havuzunu kaçamak bir bakış atardım da iki paçalı bir mayodan taşan güneş yanı bir göbecik deliye döndürürdü beni. Böyle şeyler düşlemenin sakıncası yoktur. Bütün erkekler zaman zaman kapılırlar böyle düşüncelere. Ne var ki ben korkunç bir suçluluk duyuyordum. Acaba diye soruyordum kendime, bu hanımların böyle yırtık davranmalarını bir biçimde ben mi yol açtım? Acaba onlarda tutku uyandıran, onları bu gözü karalığa iten şey gözümdeki o denetleyemediğim ışıltı mı? Bilinçsizce de olsa onlara her bakışımda gel, gel etme dediğimiz o işareti mi veriyorum? Veriyor muyum? Yoksa onların bu kıyıcı tavrı dişinin yapısında zaten var mı? Bu sorunun yanıtını aşağı yukarı kestirebiliyordum ama beni doyurmuyordu. Kestirimlerle avutulamayacak bir vicdanım var ne yazık ki. İlle de kanıt istiyor. Bu durumda hangi tarafın gerçekten suçlu olduğunu saptamam gerekiyordu. Ben mi, onlar mı? Ve Sinelig'in farelerini kullanarak benzersiz bir deneye giriştim bu amaçla. Bir küsür yıl önce kilise korosundan Billy Sinelig adında sevimsiz bir oğlanla başım derde girmişti. Peş peşe üç pazar oğlan kiliseye iki beyaz fare getirmiş, benim vaazım sırasında salıvermişti. Sonunda farelere el koymuş, hayvanları kilise bahçesinin gözden ırak bir köşesinde bir kutuya yerleştirmiştim. Sırf insanca kaygılarla onları besliyordum. Sonuçta benim hiçbir yüreklendirici katkım olmamasına karşın hayvanlar büyük bir hızla üremeye başladılar. İki fare derken beş oldu, beş derken bir düzine. İşte bu aşamada onları araştırmamda kullanmaya karar verdim. Erkeklerle dişilerin sayısı eşitti, 6'şer tane. Yani koşullar da son derece elverişliydi. Önce dişilerle erkekleri ayırdım, iki ayrı kutuya yerleştirdim. 3 hafta boyunca öylece bıraktım. Bakın, fare cinsellik açısından durdurak tanımayan bir hayvandır. Hangi zoologa sorarsanız sorun, size bu sürenin onlara inanılmaz derecede uzun geleceğini söyleyecektir. Bana sorarsanız, bir fareye uygulanan zorunlu bir haftalık cinsel perhis, diyelim Bayan Elphinstone ya da Bayan Pradley gibi biri için 1 yıllık bir perhizdir. Gerçeğe tıpatıp uyan koşullar yaratmaya özen gösterdiğimi görüyorsunuz. 3 haftalık süre sona erdiğinde ortasında küçücük bir bölme olan geniş bir kutu buldum. Bölmenin bir yanına dişileri, öbür yanına erkekleri koydum. Bölme 3 sıra çıplak telden oluşuyordu. 2,5 santimetre aralıkla dizilmiş teller, ne var ki tellere güçlü bir elektrik akımı verilmişti. Bu işlemlere bir gerçeklik havası katmak amacıyla her dişi fareye bir at taktım. İçlerinden en irisi, en uzun bıyıklı olanı Bayan Elphinstone'du. Kısa kalın kuyruklusu Bayan Pradley'di. En ufak tefekleri Bayan Unwin'di ve bunun gibi. Erkeklerin 6'sı da bendim. Altıma bir iskemle çekip geriye kaykılarak olacakları gözlemeye başladım. Fareler doğuştan kuşkucudurlar. Her iki cinsi aralarında yalnızca tel bölmeyle kutuya koyduğumda yandan da bir tepki gelmedi. Erkekler telin arasından dişleri gözlediler uzun uzun. Dişiler de bu bakışlara karşılık verdiler. Erkeklerin atağa geçmesini beklediler. Gördüğüm kadarıyla iki tarafında birleşmeye içi gidiyordu. Bıyıklar titriyor, burunlar seyiriyor, ara sıra uzun bir kuyruk kutunun duvarına sertçe vuruyordu. Bir süre sonra ilk erkek grubundan ayrıldı. Sakınarak tele doğru ilerledi. Karnını neredeyse yere yapıştırarak. Tele değdi ve oracıkta öldü. Geri kalan 11 fare donmuşlardı. Kıpırdamadılar bile. Bu olayı 9,5 dakika süren, iki cinsin de yerinden kımıldamadığı bir sessizlik izledi. Bu arada fark ettiğim kadarıyla bütün erkeklerin gözü arkadaşlarının cesedindeydi. Oysa kadınların gözü erkeklerden başka hiçbir şey görmüyordu. Sonra birdenbire kısa kuyruklu Bayan Pradley'in artık dayanası kalmadı. İki yana yalpalayarak geldi, tele değdi, kaskatı yıkıldı yere. Erkekler yere daha bir yapıştılar. Telin iki yanında kalan iki cesedi kaygıyla süzdüler bir süre. Dişiler de oldukça sarsılmışa benziyorlardı. Bir bekleme dönemi daha geçti. İki taraf da yerinden kıpırdamadı. Şimdi sabırsızlık beklentileri gösterme sırası Bayan Unwin'e gelmişti. Homur homur homurdanıyordu. Burnunun pembe ucu kıpır kıpır iki yanı kokluyordu. Sonra birdenbire gövdesini hızla indirip kaldırmaya başladı, jimnastik yapar gibi. Sağ kalan 4 hemcinsine bir göz attı. Kuyruğunu "ben gidiyorum kızlar" dercesine havaya diktikten sonra koşar adım tele doğru yürüdü. Başını aradan geçirmeye çalıştı, yığılıp kaldı. 16 dakika sonra Bayan Foster harekete geçti. Bayan Foster bizim kasabadandı. Bir sürü kedi besliyordu. Son zamanlarda High Street'teki evinin önüne Foster'ın kedi yurdu diye koskocaman bir lafa asacak kadar ileri gitmişti. O yere atıklarla uzun süredir içli dışlı olduğundan en muzır huylarını kapmıştı sanki. Yanıma nerede yanaşsa içtiği Rus sigarasının kokusunu bile bastıran keskin bir kedi kokusu geliyordu burnuma. İlkel içgüdülerini denetleyebilen bir kadın değildi bence. O yüzden erkek cinsine doğru son ve umutsuz bir atılışla yaşamını aptalca son vermesini biraz da keyif duyarak izledim. Sıra Bayan Montgomery Smith'e gelmişti. Ufak tefek, hırslı bir kadındı. Bir zamanlar bir psikoposla nişanlandığına beni inandırmak için epey dil dökmüştü. En alttaki telin altından sürünerek geçmeye çalışırken can verdi. Sürdürdüğü yaşam biçimine oldukça uygun düşen bir sondu bu. Geriye kalan 5 erkek hala kıpırdamıyorlardı. Bir bekleyiş içindeydiler. Canını dişine takan 5. dişi Bayan Plumley'di. Kilisenin bağış torbasına gizlice bana yazılmış notlar atan, aklı bir karış havada bir kadın. Daha geçen pazar ayininden sonra biriken bağış miktarını hesaplamak için yönetim kurulu toplantı odasına girdiğinde 10 şilinlik bir banknotun arasına sıkıştırılmış şu notu bulmuştum. "Bu sabah vaaz sırasında sesiniz kısılmış gibi geldi bana," diyordu notta. "Lütfen izin verin de size kendi elimle hazırladığım vişne şurubundan getireyim. Hemen geçirir. En içten sevgilerle, Eunice Plumley." Bayan Plumley'i tele doğru seyirtti. Burnunun ucuyla orta sırayı yokladı. Biraz daha yaklaşmış olmalı ki 250 voltluk dalgalı akımla çarpılıverdi oracıkta. Beş erkek yerlerinde kımıldamadan kıyımı izliyorlardı. Artık dişiler bölmesine yalnızca Bayan Elphinstone kalmıştı. Tam yarım saat süreyle ne o ne de erkekler harekete geçtiler. Sonunda erkeklerden biri kımıldandı, bir adım öne çıktı, biraz bocaladı, durumu enine boyuna tarttıktan sonra dönüp yine yerine kıvrıldı. Bu olay Bayan Elphinstone'un cinlerini tepesine çıkarmış olmalı ki ansızın gözleri öfkeden pırıl pırıl öne doğru atıldı, teli yarmaya çalıştı. Müthiş bir sıçrayıştı gerçekten, az kalsın sıyırıyordu. Ne var ki arka ayaklarından biri en üstteki tele değdi, o da hemcinsleriyle birlikte can verdi. Bu basit ama benzersiz deneyi izlemek bana ne kadar iyi geldi anlatamam. Bir hamlede dişinin o akıl almaz derecede kösnül, gem tanımayan yapısını gözler önüne sermişti işte. Kendi cinsim aklanmıştı, vicdanım tertemizdi. Göz açıp kapayana kadar öteden beri acısını çektiğim toy suçluluk çakıntıları uçup gitti. Suçsuzluğumun bilincine varınca güçlendim, soğukkanlılığıma kavuştum. Birkaç dakika kadar kilise bahçesini çevreleyen kara demir parmaklıklara elektrik vermek gibi saçma bir düşünceyle oyalandım. O zaman kitaplıktaki koltuğa kurulur, Bayan Elphinstone, Bayan Prattley ve Bayan Anning gibilerin birer birer öne çıkıp suçsuz bir erkeğe askıntı olmanın kaçınılmaz bedelini ödemelerini gözleyebilirdim. Bu tür saçma düşünceler işte. Bundan böyle dedim kendi kendime, yalnızca kişisel ahlakımla ördüğüm görünmez bir tür elektrikli tel çekmem gerekiyor çevremi. O telin arkasında güvenle oturur, düşmanlarımın birbiri ardından tele vuruşlarını izleyebilirdim. Öncelikle küstah bir tavır benimsemem gerekiyordu. Kadınlarla konuşurken onlara tepeden bakacak, yüzlerine asla gülümsemeyecektim. Bir kadın yanıma yanaştı mı hemen bir adım geri çekilmeyecektim artık. Kılımı kıpırdatmadan dikilecek, kadının gözlerinin içine bakacak, kullandığı sözcüklerde bir dokundurma sezdim mi cevabı hemen yapıştıracaktım. Ertesi gün Lady Birdwell'in tenis partisine giderken bu duygular içindeydim. Ben tenis oynamıyordum gerçi ama hanımefendi hazretleri saat 6'da maçlar bittiğinde gelip konukları arasında yer almamı istemek inceliğini göstermişlerdi. Galiba bu tür toplantılarda bir din adamının da bulunmasının özel bir anlamı olduğunu düşünüyordu. Ayrıca anladığım kadarıyla geçen gidişimde sunduğum dinletiyi yinelemem için kandırmaya çalışacaktı beni. O akşam yemekten sonra tam 1 saat 15 dakika piyano başında oturmuş, Madrigal'in yüzyıllar boyu geçirdiği evrimi ayrıntılı bir biçimde açıklayarak konukları eğlendirmiştim. Saat tam 6'da bisikletimle dış kapıdaydım. Pedallara basarak eve giden uzun araba yolunu açtım. Haziran'ın ilk haftasıydı. Yolun iki yanı sıra pembe, mor açalya öbekleriyle kaplıydı. Alışmadığım bir hafiflik, bir gözü peklik gelmişti üstüme. Bir gün önce farelerle yaptığım deneyden sonra artık kimse beni gafil avlayamazdı. Başıma gelebilecekleri kestiriyordum, ona göre silahlanmıştım. Çevremdeki çit sapasağlamdı. ''Oo, iyi geceler rahip!'' diye haykırdı Lady Birdwell, kollarını iki yana açarak. Yerimde dikeldim, gözlerinin içine baktım. ''Birdwell nasıl?'' dedim. ''Kentte mi hala?'' Kocasıyla daha önce tanışmamış birinin ondan böyle senli benli söz etmesini ömrü boyunca duymamıştı sanırım. Kas katı kesildi. Tuhaf tuhaf baktı yüzüme, ne diyeceğini kestiremedi. ''Oturabilir miyim?'' dedim. Sonra onu sıyırarak 9-10 konuğun hasır iskemlelerle içkilerini yudumladıkları terasa yöneldim. Çoğu kadındı. Her zamanki konuklar. Hepsi beyaz tenis giysileri giymişlerdi. Aralarına karışırken üstümdeki ciddi kara giysi tam da istediğim uzaklığı koyuyor diye düşündüm. Hanımlar gülümseyerek buyur ettiler beni. Başımla selam verip boş bir koltuğa iliştim ama gülümsemedim onlara. ''Galiba hikayeyi başka bir zaman bitirsem daha iyi olacak.'' diyordu Bayan Elphinstone. ''Rahibin hoşuna gideceğini sanmıyorum da.'' Kikir dedi. Hınzır bir bakış attı bana. Her zamanki gibi sinirli küçük bir kahkaha koyvereceğimi, ne kadar hoşgörülü olduğum konusunda hiç şaşmayan o küçük tümceyi söyleyeceğimi sanıyordu besbelli. Ama umudu boşa çıktı. Yalnızca üst dudağımın kıyısını hafifçe kaldırıp küçük bir gülümseme kıvrımı çizdikten sonra, daha o sabah aynada provasını yapmıştım. Sertçe ve yüksek sesle ''Mens sana incorpore sano'' deyiverdim. ''O da ne?'' diye haykırdı. ''Bir daha söylesenize peder.'' ''Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.'' diye yanıtladım. ''Ailemizin düsturudur bu.'' Uzun süren garip bir sessizlik izledi. Kadınların kendi aralarında bakıştıklarını, kaş çattıklarını, baş salladıklarını görebiliyordum. Papaz efendinin keyfi yok dedi Bayan Foster. Hani şu kedi besleyen kadın. Bence bir kadeh bir şey içmeli. Teşekkür ederim dedim ama ağzıma asla içki sürmem, biliyorsunuz. Peki öyleyse izin verin de size şöyle serin bir meyve kokteyli getireyim, olmaz mı? Bu son cümleyi tam arkamda, sağımda duran biri söylemişti yumuşak bir sesle, beklemediğim bir anda. Ses de öylesine içten bir ilgi vardı ki arkama döndüm. Daha önce yalnız bir kere, bir ay önce gördüğüm eşsiz güzellikte genç bir kadındı. Adı Bayan Rock'tu. İlk görüşümde de şu sürüdekilere hiç mi hiç benzemeyişiyle dikkatimi çekmişti. Yumuşak çekingen yapısıyla çok etkilemişti beni. Onun yanında kendimi zorlamamamdan da anlaşılıyordu zaten. Beni güç durumda bırakmaya asla kalkışmayacağım. O kadar yolu bisikletle geldikten sonra ne kadar yorulmuşsunuzdur kim bilir diyordu şimdi. Koltuğumu çevirip dikkatle onu inceledim. Çok çarpıcı bir kişiliği vardı doğrusu. Bir kadına göre kasları fazla gelişmişti. Omuzları genişti. Kolları güçlüydü. İri baldırları bacaklarından taşıyordu. Sporla geçen ikindinin canlılığı taşıyordu üstünden. Yüzü sağlıklı bir pembelikle ışıl ışıldı. Çok teşekkür ederim Bayan Rock dedim. Ama ben içkinin damlasını ağzıma sürmem. Küçük bir bardak limonata olsaydı. Ama meyve kokteylinde yalnızca meyve var padre. Bana padre diyenlere nasıl bayılırdım. Bu sözcük katı bir öz denetimi ve ast üst ilişkisini çağrıştıran nice görüntüye gebe bir askeri tınıyla yüklüdür. Meyve kokteyli değil mi dedi Bayan Elphinstone. Hiçbir zararı yok tabii. Aziz dostum içinde C vitamini var o kadar dedi Bayan Foster. Limonatadan çok daha iyi gelir size dedi Bayan Lady Birdwell. Karbondioksit mide zarını mahveder. Hemen gidip getireyim dedi Bayan Rock tatlı tatlı gülümseyerek. Açık, aydınlık bir gülüştü. Ağzının en ufak köşesinde bile bir ikiyüzlülük ya da kötücüllük belirtisi yoktu. Ayağa kalkıp içkilerin durduğu sehpaya yürüdü. Önce bir portakal, sonra bir elma, bir salatalık, bir üzüm aldı. Dilimledi, dilimleri bardağa attı. Daha sonra etiketini gözlüksüz pek okuyamadığım bir şişeden tepeleme doldurdu bardağı. Galiba Jim, Tim, Pim ya da öyle bir ad yazıyordu şişenin etiketinde. Umarım dibinde biraz kalmıştır diye seslendi Lady Birdwell. Benim obur yavrularım bayılıyorlar buna. Bol bol kaldı dedi Bayan Rock. İçkiyi getirip önüme masaya koydu. Daha tadına bakmadan çocukların niye bu içkiye bayıldıklarını kolaylıkla sezebiliyordum. Sıvı koyu kehribar renkteydi. Buzların çevresinde meyve dilimleri yüzüyordu. En üstte bir nane yaprağı atmıştı Bayan Rock. Nanenin özellikle konulduğunu anladım. İçkinin tatlılığını gidermek, besbelli çocuk işi sayılabilecek bu karışıma bir çeşit olgunluk katabilmek amacıyla. Biraz fazla tatlı sizin için padre. Tadı çok hoş dedim içkiyi yudumlayarak. Nefis. Bayan Rock'un gösterdiği bunca özenden sonra içkiyi bir yudumda devirmek hoş kaçmıyordu belki. Ama öyle iştah açıcıydı ki dayanamadım. Bir tane daha hazırlayayım ne olur. Bardağımı masaya bırakıncaya kadar beklemesine, hemen elimden kapmaya çalışmamasına bayıldım. Sizin yerinizde olsaydım naneyi yemezdim dedi Bayan Elphinstone. İçeriden bir şişe daha getireyim dedi Lady Birdwell. Elinin altında bulunsun Mildred. Lütfen dedi Bayan Rock. Ben şişe şişe deviririm bundan diye ekledi bana bakarak. Sanırım bir deri bir kemik de denilemez bana. Hayır hayır dedim telaşla. İkinci içkiyi hazırlayışını gözlüyordum. Şişeyi kaldıran kolundaki kasların nasıl oynadığını. Ensesi de harikaydı. Şu sözüm ona moda güzellerin enseleri gibi sıska, boru gibi değildi öyle. Kunttu, kalındı. İki yanda şişkin kaslar göze çarpıyordu. Yaşını kestirmek kolay değildi ama taş çatlasa 48 ya da 49 yaşındaydı. İkinci meyve kokteylini bitirmiştim ki garip bir duyguya kapıldım. Koltuğumdan yükselmiştim sanki, havada yüzüyordum. Yüzlerce küçük sıcak dalga bedenimi yalıyor, beni gittikçe daha da yukarılara kaldırıyordu. Bir köpük kadar ağırlıksızdım. Çevremdeki her şey bir yukarı, bir aşağı, bir sağa, bir sola gidip geliyordu usulca. Pek tatlı bir duyguydu doğrusu. Bir şarkı mırıldanmamak için güç tutuyordum kendimi. Keyfiniz yerinde mi? Bayan Rock'un sesi kilometrelerce uzaktan geliyordu. Arkama dönüp ona baktım, burnumun dibinde olduğunu görünce çok şaşırdım. O da bir yukarı bir aşağı gidip geliyordu. Çok dedim, çok keyifliyim gerçekten. Yüzü ablak ve pembeydi. O kadar yakınımdaydı ki yanaklarını kaplayan ince ayva tüy tabakasını görebiliyordum. Güneşin her tüyü nasıl ışıltıya boğduğunu. Ansızın elimi uzatıp o yanakları okşamak geldi içimden. Doğruyu söylemek gerekirse o da uzanıp benim yanaklarımı okşamaya kalksa hiç karşı çıkmazdım. Bahçeye şöyle baş başa uzanıp kurtlara bakmaya ne dersiniz? Tabii dedim, çok iyi olur. Siz istedikten sonra. Lady Birdville'ın bahçesinde top alanının çimlerinin hemen ötesinde küçük bir çardak vardır. Daha gözümü açıp kapayamadan kendimi o çardakta buldum. Başımın dönmesi geçmemişti. Bayan Rock da dönüyordu, çardak da. Yine de keyfime diyecek yoktu. Bayan Rock'a şarkı söylememi isteyip istemediğini sordum. Şu anda hayır, dedi kollarıyla beni sarmalayarak. Göğsünü göğsüme öyle sıkı bastırıyordu ki canım yandı. Yapmayın dedim içim eriyerek. Şimdi oldu diyordu durmadan. Şimdi çok daha iyi değil mi? Bir saat önce Bayan Rock ya da başka bir dişi bana bunu yapmaya kalkışsaydı ne olurdu bilmem. Herhalde bayılırdım. Ölürdüm belki de. Ama şimdi şuracıkta o eski ben, bu dev çıplak kollarının bedenimi sarmalamasından büyük bir tat alıyordum. Ayrıca işin en şaşırtıcı yanı, ona karşılık verme isteği duyuyordum delice. Sol kulağının memesini tuttum, hafifçe çekiştirdim. Yaramaz çocuk dedi. Bir daha sert çekiştirdim, çimdikledim hafifçe. Çılgına döndü birden, azgın bir domuz gibi hırıldamaya başladı. Solukları düzensiz, hırıltılıydı. Öp beni diye buyurdu. Ne dedim, hadi öp beni. O anda ağzını gördüm. Kocaman bir ağız gittikçe yüzüme yaklaşıyor, açılıyor, açılıyor, sokuluyor, sokuluyor, açıldıkça açılıyordu. Midemde müthiş bir boşluk duydum. Korkudan kas katı kesildim. Yapma diye haykırdım var gücümle. Yapma, ne olur yapma anneciğim. Size şu kadarını söyleyebilirim. Ağızdan daha korkunç bir şey görmemiştim yaşamım süresince. Böyle üstüme üstüme gelmesine dayanamıyordum. Onun yerine kızgın bir demir uzatsalardı yüzüme bu kadar korkmazdım yemin ederim. Güçlü kollar çevremde kenetlenmişti. Yerimden kıpırdayamıyordum. Ağız da gitgide kocamanlaşıyordu. Ansızın tepemde gördüm onu. Dev bir ağızdı. Islaktı. İçi kapkaranlıktı. Demeye kalmadan o ağzın içindeydim. O dev ağzın içindeydim, evet. Dilim üstüne yüzüstü yatmıştım boylu boyunca. Ayaklarım boğazın derinliklerinde bir yerdeydi. Birden bildim. Bir an önce buradan çıkmazsam diri diri yutulmam içten değildi. Tıpkı o yavru tavşan gibi. Bacaklarım boğazın içine doğru çekiliyordu her nasılsa. Kollarımı uzatıp alt dişlere tutundum. Sıkı sıkı sarıldım. Başım ağzın giriş kısmındaydı. Dudakların arasından bakıp dış dünyayı birazcık görebiliyordum. Çardağın cilalı ahşap zemininde parlayan güneşi ve zeminde duran beyaz tenis papucu giymiş o dev ayağı. Dişlerin ucuna yapışmıştım parmaklarımla. Tam o eminmeye karşı koyup usulca gün ışığına doğru kendimi kaldırmayı başarıyordum ki o sırada üst dişler kabalarımı kaptı. Etimi öylesine dediklemeye başladılar ki kendimi bırakmak zorunda kaldım.